Herkese. İsmim İdris Avcı. Alotek'te kurucu ortaklardanım. Bugün Elvin ve Korhan'la birlikte çağrı merkezi ve satış ekiplerinin evden çalışırken ne gibi durumlarla karşılaştığını, performanslarını nasıl ölçeceğimizi ve dikkat edeceğimiz diğer konuları konuşacağız. Elvin'cim, seni biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii. Bu sene çağrı merkezleri içerisinde 24. yılım aslında. İnsan çağrı merkezinin içine girerken 24 yıl kalacağını düşünmüyor. Birçok arkadaşım da şu an dinleyen kişiler de öyledir büyük ihtimalle. İlk önce Pamukbank'ta başladım. Müşteri temsilcisi olarak başladım. Sonra takım lideri, sonra supervisor, sonra Aveya'ya geçtim. Ama Aveya o zamanlarda Arya'ydı. İlk geçişimde bu iş timi olarak İtalyanlarla birlikte çağrı merkezi kurulumu ta ilk böyle mutfağında çalıştık. Daha sonra bir sürü şey geçirdik orada. İşte birleşme oldu, Aysel'le birleşme oldu falan. Aslında işin mutfak kısmını oralarda öğrendim. Daha sonra 2007'de danışman olarak o zaman Telefon Doktor'a geçtim. Telefon Doktor'da hem eğitim danışmanlığı hem de bizim kalite ekibimiz. Biraz sonra biraz daha neler yaptığımızdan da bahsederim. O kalite ekibinin kuruculuğunu yaptım. Halen de şu anda CC Akademi olarak isim değiştirdik. Hem CC Akademiya'nın hem de yeni kurulan şirketimiz PDR Insight'ın genel müdürlüğünü üstleniyorum.
Süper. Ben Deniz'de Alotek'in kurucu ortaklarındanım. 22 yıllık çağrı merkezi geçmişim var. Outsource çağrı merkezinde uzun dönem teknoloji yönettim. 3 yıl kadar da bir operasyon yönetimi tecrübem de var. Daha sonra 2012'de Cenk'le birlikte Alotek'i kurduk. Uzun zamandır bulut bilişime meraklıyım. Bulut bilişim üzerinde çalışmalar yapıyorum. Açık kaynak kodlu yazılımlara meraklıyım ve web ana ilgi alanlarımdan biri. Korhancığım, seni de biraz tanıyabilir miyiz?
Selamlar. Ben de yazılım firmalarında satış müdürlüğü, satış yöneticiliği, satış direktörlüğü yaptım. En uzun kariyerim 11 yıl Yemeksepeti.com'da satış ekibinde oldu. Devamında sağ olsun Cenk'le İdris kabul ettiler. Hem ortak hem genel yardımcısı olarak da Aloty'ye katıldım. Keyifli birlikteliğimiz var şu ana kadar bu korona süreci hariç maalesef. Buyurun.
Evet, şöyle bir eve geçişteki son durumu dinleyebilir miyiz sizlerden? Nasıl gidiyor?
Ben başlayayım. Biz
Lütfen.
neler yaptık eve geçişte? Bizim şu anda tüm eğitim danışmanlarımız, kalite analistlerimiz, performans uzmanlarımız evde. Dinlemeleri, değerlendirmeleri evden gerçekleştiriyoruz ve eğitimleri de evden veriyoruz aslında. Bu süreç çabuk olan, çabuk adapte olmak durumunda kaldığımız, çok çalıştığımız bir süreç oldu. Hızlıca eğitimleri online platforma taşıdık. Halihazırda devam eden müşterilerimizin devam eden programları vardı. Onları online aldık. Yeni eğitimler çıkarttık. İşte bu home agent yönetimi gibi, uzaktan eğitim yönetimi gibi, telefonda kriz yönetimi gibi eğitimlerde güncellemeler yaptık. Çünkü online eğitimler yüz yüze eğitimlerden farklı olduğu için orada da bir fark yaratmak gerekiyor. Hani PDR'ın eğitimleri zaten hep farklıdır. Online'da da bu farkı göstermek için bunların koşullarına uygun şeyler çıkarttık. Günümüzün konularını tartıştığımız, günümüzün konularında yol gösterdiğimiz eğitimler çıkarttık. Ama hepimiz evdeyiz şu anda. Evden hizmet veriyoruz.
Alotek tarafını çok kısa özetleyeyim ben. Çok yoğun bir 3 hafta yaşadık. İstemediğimiz bir yoğunluktu bu, tahmin edeceğiniz üzere. Notlarıma bakıyorum şöyle. Dün itibariyle 153-154 firmayı ofislerinden veya çağrı merkezlerinden eve geçirmiş durumdayız. Yaklaşık 3600 agent, çağrı merkezi çalışanı ve ofis çalışanı oldu toplamda. Şu an aktif devam eden 24-25 projemiz daha var. Hem süre görüşüyoruz hem de yazılımlarını geliştiriyoruz. Yaklaşık büyük ihtimalle 4000 agent'ı geçeceğiz bir hafta içinde. Ayrıca yurt dışında da Cenk uğraşıyor. Cenk de yurt dışında şu an 4 firma ile POC artı bir tanesiyle proje sürecindeyiz. 1800 agent'lık bir geçişi yapmaya çalışıyoruz. Maalesef cloud böyle yavaş yavaş popüler olurken bir anda popüler oldu. Keşke böyle olmasaydı. Onun dışında İdris daha hakim. Şu an 42 firma ile WhatsApp artı chat, yani sadece ses geçişleri değil aynı zamanda diğer kanallarını da açmaya başladık. Çünkü evdeki performans, bugün konuşacağımız konuda düşüşleri engellemek için farklı kanallarla erişimi arttırmaya çalışıyoruz. 2-3 firmada da bot sürecine giriştik. Bizdeki durumda şu an bu. Yoğunluğumuz devam etmekte. Buyur İdris.
Süper. Şimdi bu arkadaşları eve gönderdik. Peki evden çalışırken nelere dikkat etmemiz lazım? Edwin'cim.
Şimdi aslında çağrı merkez çalışanları için evden çalışma kısmında dikkat edeceğimiz süreçleri bir özetleyeyim. İlk önce uzaktan çalışmada, evden çalışmada bu bizim tanıdık olmadığımız bir sistem değildi. Farklı lokasyonlarda çalıştığımız çağrı merkezlerinde farklı lokasyon hizmetlerimiz vardı. Şu anda Home Agent'a döndük ki Home Agent daha öncesinde de bizim önerdiğimiz özellikle pik yapan saatlerde bazı saatleri desteklemek için falan birçok firma için önerdiğimiz bir sistemdi. Ama apar topar geçtik. Bu apar topar geçiş halinde ilk önce prosedür ve süreç iletişimine önem vermemiz lazım. Şu andaki en önemli şey o. Yani neyi kastediyorum? Kime ne zaman neyi bildirecek oradaki cevap veren kişi? Bunu nasıl yapacak? Bu yaptığı süreç içerisinde ne kadar süre nerede login olacak, bunu bildirme kanalları nelerdir falan bunları netleştirmemiz gerekiyor. Birçok kurumun şu anda bunu netleştirdiğini ve bu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü burada net olmazsak prosedür ve süreç iletişiminde ofisin içerisinde bir sit alanında o sırada yaşanan sorunu ya da müşterilerin ne sorunla ilgili geldiğini göremeyeceğimiz için en çok zorlanacağımız kısım bu olur. İkinci kısım eğitimler kısmı. Bu eğitimleri soft skill ya da kişisel gelişme eğitimleri olarak düşünmemek lazım. Şimdi eğitim hep çağrı merkezi içerisinde olan bir şey. Her gün prosedür değişiyor, kampanya çıkıyor, farklı konular geliyor, birçok şey geliyor. Eğitimleri biraz daha maillerin üzerinden yazı şeklinde değil çünkü gerçekten okunmuyor ya da onu okuyacağına takım liderine sormayı, kalkıp sitin içerisinde bir dolaşıp diğer arkadaşına sormayı o zamanlarda da yani beraber çalışma zamanımızda da bunun çok fazla etkisini gördük. Bu eğitimleri biraz daha oyunlaştırmayla, sesli eğitimlerle, video konferansla düzen etmemiz ve bu eğitimleri kalıcı şekle getirmemiz lazım. Yaşayan eğitim sürecinde şu anda özellikle bu işin devam etme tarafında farklı şeyler tasarlamamız gerekiyor. Mesela eğitimcilere hep söylediğim şeyler vardır. İşte bir bülten gibi, biraz daha eğlenceli yarışmalar gibi içeride bu eğitimleri gerçekleştirin. Şu anda da buna ihtiyaç var. Karşıdan bağlanan home agent olarak çalışan kişinin işini aksatmadan doğru yapabilmesi için sorun çıkan yerleri nerelerde olduğunu tespit edip bunları hemen eğitime dönüştürmek gerekiyor. Eğer bu şekilde ilerlersek ertesi güne daha güçlü olarak başlıyor çünkü home agent. Diğer bir taraf denetimler tarafı ki bu çok önemli. Şimdi daha önce ne yapardık denetimlerde? Bizim modelimizde birkaç denetim türü vardı. Sit'te otururken takım lideri zaten konuşmaları duyar ve denetler de o sırada. İşte bir müşteri temsilcisinin çağrısı uzadığında o sırada müdahil olurdu. Bir bilgi geldiğinde hemen 2 dakika hatta çekip tüm merkeze verebilirdi. Aslında bu yaptığımız şeyler denetimdi. Şu anda böyle bir olanağımız yok. Herkes kendi evinden çağrısını alıyor. Onun için denetimlere çok daha fazla ihtiyacımız var. Sadece kalite değerlendirmelerini burada kaliteyi değerlendirelim, performansını verelim, performansta işte ay sonunda ne çıkacak gibi düşünmemek lazım. Çünkü bu geçmiş yıllarda da ben kalite değerlendirmesinden, kalite dinlemeden geldiğim için biliyorum. Aslında çok planlı ilerlemesi gereken bir şeyken son güne kalır. Ve son gün herkes kalite değerlendirmelerini yapar. Amaç orada işte primse prim ya da kişinin performansıyla performansın çıkmasıdır. Son günlere kalır. Ama şimdi denetim işin içinde her günümüzün içinde olmalı. Bir taraftan kalite denetimini burada birkaç boyutla almamız gerekiyor. İşte kaliteyi denetleyeceğim, süreci denetleyeceğim, müşterinin ne söylediğini denetleyeceğim. Bir taraftan da aynı zamanda müşteriye daha iyi hizmet, bu durumda, bu konjektürde daha iyi hizmet verebilmek için gelişimi bu denetimden çıkartacağım. Onun için çok fazla çağrı dinlemeye, gün içerisinde işte CRM'den alınacak değerlendirmeleri çok fazla almaya ihtiyacımız var. Bunu denetimi de doğru şekilde günlük ve online yapmak zorundayız. Çünkü her gün konu değişiyor. Her gün konu farklılaşıyor. Diğer bir dikkat etmemiz gereken konu yönetim koçluk tarafı. Yönetim koçluk tarafını böyle uzun uzadıya anlatmayacağım. Buradaki çok önemli bir konuyu söyleyeceğim. Geri bildirim. Geri bildirim zaten çağrı merkezi içerisinde bizim takım liderlerinin, yöneticilerin zorlandığı bir konuydu. Geri bildirim verirken bazı şeyleri örtbas etmek, doğru yere temas etmemek, doğru şekilde vermemek gibi. Ama uzaktan çalışma, evden çalışma kısmında bu yönetim ve koşulun içerisinde çok önemli bir şey bu geri bildirim. Geri bildirim de tek taraflı düşünmeyin. Bir yönetim geri bildirimi, ikinci taraftan agent geri bildirimi. Yani karşılıklı uzak bir lokasyondaysak geri bildirimle işleyecek işler aslında. Bu geri bildirimi doğru vermek. Özellikle bu dönemde insani koşullar altında vermek, bir şeyleri didiklemeden gerçekten sonuç odaklı vermek, işte orada uzaktan yöneticinin koçluk bakış açısının vesaire hepsinin içerisinde olduğu bir yetkinlik haline geliyor. Bu dönemde geri bildirim ve geri bildirim kültürünü oluşturmamız lazım hakikaten. Diğer bir şey de yetkinlik. Yetkinlik tarafı bu beşinci adımı da evden çalışmada dikkat edeceklerin bütünü için düşünelim. Bundan sonra da evde çalışmaya devam edebiliriz. Bazı zaman devam edebiliriz, bazı zaman ofiste devam edebiliriz. Aslında deneyimledik, bu kasımızı güçlendiriyoruz evden çalışma ve evden çağrı merkezi yönetme kasını. Yetkinlik tarafı geri bildirim ya da diğer süreçler için düşünün. Gün içerisinde operasyonda müşteri temsilcisinin ya da çalışanlarımızın yetkinliğini geliştirmek için şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma diye verdiğimiz direktifler vardı. Aslında şu anda uzaktan çalışmada o hiçbir işe yaramayacak. Yetkinlik dediğim şey burada kişinin gelişim alanını gerçekten çıkartıp o gelişim alanında ona mentorluk yapmak. Bu yetkinliğini adım adım geliştirmek, kendi öz denetimini geliştirmek, bunun için ne yapabileceğini söylemek, hepsi bunun içerisine giriyor. Bu beş adımda aslında bunu gerçekleştirebilirsek karşıdan doğru yönetebiliriz diyebilirim.
Gayet güzel özetledin. Bu arada bir dinleyicimizin şöyle bir yorumu var. Geri bildirimleri mutlaka görüntülü görüşmelerle verilmesi lazım diyor. Bu beden dilini kullanmak açısından falan önemli bir araç değil mi? Görüntülü görüşme.
Evet, biz daha çok geri bildirimin yüz yüze verilmesi, daha öncesinde hani verdiğimiz eğitimlerde yüz yüze verilmesi ve birlikte olarak verilmesi gerektiğini söylüyorduk. Ama şimdi geri bildirim süreci içerisinde karşılıklı yöneticinin ve agent'ın geri bildirim kültürü oluşturun dediğim şey sadece böyle düzenli geri bildirim, yüz yüze verilen geri bildirimlerden oluşmuyor. Gün içerisinde bir telefonla o kişiden geri bildirim alabilirim. Geri bildirim illa olumsuz olmayabilir. Bu da çok önemli. Yani geri bildirim kültürünü öyle oluşturmamız lazım ki sadece olumsuz şeyleri didiklemeyeceğim, olumlu şeyleri de söyleyeceğim. Moralini yüksek tutacağım. Hele şu andaki dönemde çok önemli. Yani moralini de yukarı çıkartacağım onu. Kritik geri bildirimler evet, online bağlantıda verilmeli. Ama bunun dışında gün içerisinde bütün günümüzü aslında geri bildirimle almakla ve vermekle ben sana ne yapabilirim? Yönetici olarak daha fazla şey ne katabilirim? Bunun sonucu ulaştırmamız için birlikte ne yapmamız gerek gibi ondan da alacağımız geri bildirimleri her an yapmamız lazım. Yazılı da olabilir, yani chatte de olabilir ya da telefonda da olabilir. Performans odaklı geri bildirimlerde katılıyorum ama.
Güzel. Peki performansa geldik. Nasıl arttıracağız? Arttırmak için neler yapmamız lazım evde çalışırken?
Ben başlayayım, Elvin başlasın bu sefer.
Buyurun
Bu sefer
Korhan.
Korhan, senden başlayalım.
Peki, tamam. Bizim tarafta hem diğer firmalarda gördüğümüz, yaklaşık şu ana eve taşıdığımız 150 plus firmada gördüğümüz şeyleri ve kendi yaptıklarımızdan bahsedelim biraz. İdris'e dün biraz not aldık. Şöyle özetlersek, öncelikle biz günlük rutinlerimizi, ofiste yaptığımız rutinleri aynen devam ettirmeye çalışıyoruz ki yazılı okuduğumuz materyallerde veya videolu içeriklerde de gördüğümüz bu. Örnek veriyorum, sabah 8.30 toplantısını ofiste yapıyorsak bunu mutlaka video konferansla veya chatle aynı şekilde devam ettiriyoruz. Satış toplantımızı aynı şekilde yapıyoruz. Video olarak, görsel olarak herkesin bulunmasına dikkat ediyoruz. Bu aslında ev ortamındaki psikolojiden çıkıp giyinme, sakal tıraş olma gibi çok artı getiriyor. Tabii benim gibi üstü gömlek olup altı şort olan insanlar olacaktır. Bunları söyleyecek bir şey yok. Devamlı o yüzden bana takılıyorlar ama yapacağım bir şey yok. Her cuma happy hour'ımızı yapıyoruz ekipler bazında. Happy hour'ımızı isteyen çayıyla isteyen farklı şekilde katılıyor ve keyifli bir sohbet yapıyoruz. Ve mutlaka tavsiye edilen uzman arkadaşlarından duyduğum, ben bu işin uzmanı değilim, iş dışında bir saat geçirmek ekiple. Yani iş saatin dahilinde mutlaka bir saat, bir buçuk saat ekiple iş dışı konuları konuşmak çok farklı bir hava katıyor ekibe. Genelde biz yöneticilerin en büyük hatası şu ne oldu, bu ne oldu, bunu ne yaptın gibi sohbetler. Oraya katıldığında elimden geldiğince ailen nasıl ve bunu iştenlikle yapmaya çalışıyorum gerçekten. Bu önemli. Bazı alışkanlıkları değiştirip ekibin ihtiyaçlarına göre hareket etmek lazım. Bunları yapıyoruz. Örneğin mesela yemek çekleri veriyorduk ekibe biz. Onun yerine isteyenlere dedik ki bana bir çeki verelim, eve alışverişinizi bana bir de yapın. Şirketin yarısı okey dedi buna ve ilginç bir kültür oluşturduk. Veya Audioteka'dan sesli kitap hediye ettik ekibe ve yaklaşık bizdeki 15 bin agent'a. Dedik ki sesli kitabınız bir ay boyunca hediye, yoldayken veya evinizde sıkıldığınızda dinleyebileceğiniz, eğer tekseniz, maalesef tek yaşayan insanlar da var, onlara bir küçük renk kattık. Bu yüzden DigiGood dediğimiz internetten alınabilecek ve o kişilere, ailesine sağlanacak faydalara bakıyoruz. Eğer iş arkadaşlarıyla görüşmekten sıkılmıyorsa ortak oyunlar, online oyunlar çok faydalı. Hem böylece sosyalleşme anlamında iş ortamının %100 olmasa da %30-40 performansını da getiriyor. Bu benim şahsi görüşüm. Ben hala şeyi çok savunuyorum. Aynı şekilde açık ve dürüst olmaya devam etmeliyiz ekibe karşı. Neyi yapabildiğimizi söylemeliyiz. Bizim de insan olduğumuzu fark etmeliler yönetici olarak. Neyi yapamadığımızı da söylemeliyiz. Bunun devamında şu geliyor. Daha çok destek alıyorsunuz ekipten ve daha keyifli bir ilişki doğru gidiyor. Ve başka bir konu. Şu an bunu yapmaya başlayacağız. Konuşuyoruz Cenk Bey'le. Toplantılarınıza dışarıdan, yani kendi iç toplantılarınıza dışarıdan misafir, diğer firmaların yöneticilerini getirebilirsiniz. Pozitif anlamda yapacağı cümleler, katılımlar. Çünkü herkes kendi şirketiyle ilgili konuşuyor ama dış dünyayı sosyal medya veya televizyonlardan dinliyor. Bu da negatif etki yapabiliyor çünkü haberler genelde negatif. Ama dışarıda diğer bir firmadan gelen bir haber, tamam işlerimiz düşüyor olabilir ama şunları şunları yaparak pozitif yapıyoruz tarzı yaklaşımlar. Ekip içi kültüre de, yani biz yalnız değiliz, başka firmalarda da bu durumlar var ve orada da herkes elinden geleni yapıyor kültürüyle daha yukarı taşıyor. Bizim gördüğümüz ve yaptıklarımız bunlar. Buyur Erdin.
Çok güzel özetledin aslında. Ben de özellikle içinde bulunduğumuz bu zamanın gerçeklerini gözden kaçırmadan yönetmemiz gerektiği taraftarıyım. Herkesin kaygıları var. Herkesin hem ailesiyle ilgili kaygıları var, hem işle ilgili kaygıları var. Sürecin sonunu bilmediğimiz, birçok fikirle kafamızın bulandığı bir dönem geçiriyoruz. Bunun için ilk önce performansı arttırmak, bence motivasyonu arttırmakla olabilir. Bu motivasyonu arttırmak için bizim kültür akademi olarak neler yaptık? Küçücük bahsedeyim. Bir kere bizim eğitmenlerimiz her tarafta, işte yurdun birçok tarafında dağılmış olarak çalıştığımız için biz böyle beraber olabileceğimiz happy hour zamanlarını ayda bir yapıyorduk. Ama şimdi çok keyifli beraber akşamları senin de söylediğin gibi kahvesini alan ya da neyle eşlik etmek isteyen kişiler varsa onunla yapıyoruz. Görev paylaşımı çok önemli. Bu görev paylaşımı tarafında herkesin fikrini almak, ortaya ne kattığını insanın özellikle şu dönemde görmesi çok önem taşıyor. Bunun için onu yapmaya çalışıyoruz. Birçok yeni fikrimiz var. Bu fikirle hem eğlenceli tarafta, yani sadece iş tarafında değil, eğlencede de çok fazla fikirlerimiz var. Bu fikirleri iş hayatına geçirmeye çalışıyoruz. Ben aslında herkes için motivasyonu ve performansı arttırmak için neler yapmalıyız sorusunu 4 aşamada cevaplayabilirim. Bir tanesi, şimdi bütün evden çalışan herkes için kapsayan konu, birincisi işi ve çalışma performansını netleştirmek gerekiyor. Kim ne yapacak? Kim ne yapacak tarafında bunun da ikincisi hedefi koymak gerekiyor. Birincisi işi ve çalışma performansını netleştirdim yönetici olarak. Kimin ne yapacağını doğru şekilde dağıttım. İkincisi hedefini koydum ve beklentimi ortaya koydum. Burada çok önemli bir şey var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Şimdi biz beraber çalışırken herkesin birbiriyle işte şunu bitirdim, bunu bitireyim, öğlen molasına öyle çıkayım gibi. Hani kendimizin ne yaptığını görüyorlardı. Burada benim de ofisin içerisinde düşünürsen benim ne yaptığımı görüyordu. İşte arkadaşım onun neyle ilgilendiğini görüyordu. Şu an herkes birbirinden habersiz. Bunun için ortada performansı arttırmak ya da verimliliği arttırmak için bir de herkesin birbirinin ne yaptığını, işin neresinde olduğunu, projenin neresinde olduğunu görüyor olması lazım. Çağrı merkezlerine çevirirsen bu söylemimi. Gün içerisinde kaç inbound yaptı, kaç outbound yaptı, ne oldu? Ben o çarkın çan eğrisinin neresindeyim? Gerçekten insani olarak benim bunu görmeye ihtiyacım oluyor. Çünkü bir odanın içerisinde bağlanmış şirketime bir hizmet sunmaya çalışıyorum ama diğer arkadaşlarım ne yaptığından habersizim. Üçüncüsü, bu şimdi işi çalışma performansını netleştirdim, hedefi koydum. Üçüncüsü, didiklemeden geri bildirim vermek gerekiyor ya da geri bildirim almak gerekiyor. İşte bu niye böyle olmadı, bu sırada neden düştün de işte internet mi yetersiz? Yani böyle subliminal mesajlar ya da burada manipülatif yaklaşımlar şu anın ruhuna hiç uymayan bir şey. Bunu ben şey gibi görüyorum. Müşteri deneyimi, müşteri bağlılığı gibi görüyorum. Burada söylediğim her subliminal mesaj ya da her işte kendi yönettiğim ekibe güvensizlik tarafı bu işler düzeldiğinde müşteri sadakati gibi çalışan sadakati olarak bana geri dönecek. Burada bu performansı arttırmak için karşılıklı ne yapmamız lazım? Verimliliği arttırmak için ne yapmamız lazım? Birlikte konuşuyor olmak lazım. Yani bu dönem için o mesajları falan. Her dönem için geçmek gerekiyor da bu dönem için çok kritik. Sorun varsa nasıl düzeltebiliriz bakış açısıyla yaklaşmak da dördüncü adım. Sorun yoksa da bu konuşmaları yapacağım. Bu performansı izleyeceğim. Performansı arttırmak için neler yapılmalı bunlara bakacağım ama sorun varsa da birlikte nasıl düzeltebiliriz bakış açısıyla karşılıklı olarak bunu geliştirmeye çalışacağız. Bu dönemin yönetim şekli bu.
Okey, teşekkürler. Korhan, sana bir soru var. Happy Hour'ı nasıl yapıyorsunuz demiş Onur Bey.
Happy Hour'ı nasıl yapıyoruz? Farklı video uygulamaları var. Reklama girmeyeyim. Arkadaşlarımı serbest bırakıyorum. Diyorum ki seçin diyorum. Şu saatte buluşuyoruz diyorum. Herkes istediği formatta takılarak gelsin. Geliyoruz. İşte şu an arka tarafa müzik fona müzik koymaya çalışıyoruz. İkinci aşamamız o. Onu da yaparsak kural şu. O saatte herkes geliyor. İsteyen istediği saate çıkabiliyor. Bir zorlamamız yok. Ve iş konuşmak yasak. Bazımız bu. Mutlaka herkes 2 dakika ne yapıyor ve ne ediyor ondan bahsederek başlıyor. Yani nasıl geçti bu hafta, nerede şey yaşadık ama işle ilgili değil, ailesiyle ilgili olur, özel hayatıyla ilgili olur, bahsetmek istiyorsa. O 2 dakika çarpı 20 kişi mesela 40 dakika sürüyorsa, bazıları 1 dakika sürüyorsa son yarım saatte de biraz sohbet edip konuyu kapatıyoruz. Bu şekilde geçiyor.
Süper. Şimdi evet, peki ekipleri eve gönderdik. Ofisteyken herkes yanımızdaydı. Göz teması kuruyorduk. Yanlarındaydık. Yüzlerini görüyorduk. Aralarda, molalarda konuşuyorduk. Birbirimizden haberdardık. Eve gidince uzaktayız. Burada nasıl ölçümlemeliyiz ekibi? Elvin.
Şimdi burada takip çok önemli. Uzaktan yönetim yanımdayken yönetmeye nazaran daha meşakkatli. Bir tarafı benim yaptığım iş çağrı merkezi ise iki taraflı bakmam lazım. Bu müşteriye ne veriyorum? Burada müşterinin sesini ölçümlemek, aldığı hizmetin özellikle yine şu günlerde aldığı hizmetin kalitesini ölçümlemek. Bunu iç gözle değil birazdan müşteriye sorarak belki ölçümlemek önemli. Diğer tarafta yaptığım işin kalitesini ne bakmak. Bunlar neler? Gün içerisinde hem verimliliği arttıracak işte bizim AHT süremiz, abandon rate'imiz, FCR tarafımız, bu çağrı merkezinin sesi, içerideki doğru yönetimi sağladığımız taraf diye düşünüyorum. Diğer tarafta müşterinin sesi. Ama burada sistemler çok önemli hale geliyor. Yani benim buna gerçekten altyapım ve sistemim var mı? Bu çok önemli hale geliyor. Şu an danışmanlık vermekte olduğumuz birkaç tane mesela şirket altyapısı çok hazırlıksız yakalandığı için evde bunları doğru düzgün ölçemeyecek bir durumda. Ama bu çok önemli bir şey. Yani bunu ölçemezsem yönetemem zaten. Yönetici ekip olarak ben daha fazla değerlendirme yapamam. Ya da anlık olarak bir şeyleri gözden kaçırabilirim. Bu yüzden gerçekten altyapı, buradaki verilen raporlar, sistemlerin bana sunduğu şeyler çok önem taşıyor. Sizin tarafta da herhalde hani biz de çünkü kullanıyoruz Alotek tarafını. O tarafta yaptığınız geliştirmeler de var zannediyorum.
Evet, biz de uzaktan izlemek için, gerçi şöyle düşünelim, biz daha birinci günden uzaktan yönetime hazırdık. Yani çok bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadı. Birçok yönetici evinden, işte toplantıya gittiyse şirket dışından, operasyonun durumunu izleyebiliyordu. İşte agentların durumunu canlı görüntüleme, raporlara bakma, bekleyen çağrılar varsa bunları görüntüleme, ses kayıtlarına erişim, canlı görüşmeleri dinleme gibi ofisteyken yaptığı tüm aktiviteleri zaten dışarıdan da yapabiliyordu. Platformumuz buna hazırdı. Çok bir geliştirme yapmamız gerekmedi. Bu sayede işte müşteriler eve gittiği zaman operasyonda çok bir değişiklik yapmadan izlemeye devam ettiler. İşin tabii bu kontrol tarafının yanında moral tarafı çok daha önemli. Yani burada yöneticiler metriklere fazla odaklanıp bazen rakamlar üzerinden yönetmeye dalabiliyorlar. Biz burada daha sık temas, geri bildirimler ve görüşmelerle bu süreci devam etmelerini tavsiye ediyoruz onlara. Evet, devam ediyorum. Peki bu süreç bittiğinde çağrı merkezleri hazır mı parçalı çalışmaya? Gelir mi böyle bir model? Ne diyorsun Alvin?
Şimdi biz uzak istihdam tarafını Türkiye'de daha küçük küçük, risk almadan denediğimiz bir alan olarak kullanıyorduk. Apar topar şimdi geçtik. Yurt dışına baktığımızda aslında pek çok alanda biz yurt dışından öndeyken şu anda home agent tarafında biraz daha hani yüzdesine baktığımızda geride seyrediyorduk. Ama home agent her zaman kullanabileceğimiz, eğer doğru işte güvenlik adımlarını uygularsak, doğru biraz önce konuştuğumuz gibi eğitime geri bildirimi vesaire doğru uygularsak çok kolay bir sistem ve insanları motive eden bir sistem bir taraftan da. Hatta tamamen burada evinde bu işi yapmak üzere motive olan insanlar da çok fazla. Ben bir kırılım olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki dönemde de parçalı çalışmaya geçeceğimizi düşünüyorum. Hem çağrı merkezindeki maliyetler açısından da bu hep önerilen bir şey. Doğru verimliliği takip edersen maliyeti de düşürüyorsun evden çalışmayla. Kişinin moralini yükseltiyorsun. Eğer uzaktan çalışma planına uyan yöneticiler ve bu konuda uzaktan çalışmayı doğru şekilde biraz önce dediğin gibi hassas olarak, empati kurarak, insan odaklı olarak sonuca götüren yöneticiler uzaktan yönetim yapacak ve bu tarafı geliştirecek. Şu an çok sıkıldık belki evde. Şu anda ankete de bakıyorum bu arada. Şu an çok sıkıldık. Belki hemen hani bu süreç bittikten sonra ofislere geri dönebiliriz ama ben parçalı olarak tekrar geçişin ve bu sürecin olacağını düşünüyorum kendi adıma.
Evet, ben de ilk anketi çalıştırdım bu arada. Evden çalışmak verimliliği düşürüyor mu? Hayır, önde gidiyor. Birçok kişi %43 memnun bu durumdan. Değişmiyor diyenler var. Bu ikisini topladığımızda %70 ediyor. Sanki bu parçalı çalışma herkesin gündeminde olacak gibi bundan sonra.
İdris, bir ekleme yapabilir miyim?
Tabii, buyur lütfen.
Bence senle biz 4. webinarı yapıyoruz ve bu anketi belli şekillerde yaptık. Bence çağrı merkezi çalışanları parçalı çalışmaya hazır. Yani zaten onlar milenyum ve genç bir nesil ve zaten kafaları farklı bir şekilde bakıyor. Asıl biz yöneticiler hazır mıyız? Soru işareti o. Şirket sahipleri, ortaklar, genel müdürler, çağrı merkezi yöneticileri. Asıl yönetici 35-40 yaş üstünün, ikinizi hariç tutuyorum, bu sürece hazır olması gerekiyor. Özellikle elini hariç tutuyorum. Elini hazır zaten o nesilden.
Teşekkür ederim Koran'cığım.
Ve baktığımda şunu görüyorum. Cloud mesela Aslında hep söylüyorum sana, Cloud bence Cloud çağrı merkezi biz, yani Alotek olaraktan Spotify, Netflix gibiyiz çağrı merkezleri, ama üvey evlattık. Dediler ki yok güvenlik açıldı, yok şu olur bu olur, ama hiçbirinin olmadığı ortaya çıktı ve şu an herkes patır patır biz veya farklı platformlarda buluttan çağrı merkezine geçiyor. Bence yöneticilerin, şirket sahiplerinin kafayı değiştirmesi gerekecek. Business değişecek, crowdsourcing artacak. Yani crowdsourcing'den kastın nedir bilmeyenler için tanımı. Atıl durumda bulunan iş gücü, mesela evde engelli bir vatandaş çağrı merkez çalışanı olması daha da kolay hale gelecek. Yüzlerce işsiz insan belki de belli çağrıları alıyor olacak. Ve bence çağrı merkezinde yapı 9-5 çalışan yerine output, yani çıktı odaklı hale gelecek. Yani mesela örnek veriyorum size. Yine bunlar kendi düşüncelerim değil, okuduğum, incelediğim yazılardan gördüğüm şeyler. Kaç tane çağrıyı, şu kadar çağrıyı alman lazım değil. Sen 100 çağrı al ve en sonunda kullanıcı ortalaman 9 kişi olursa sen şu maaşı ödemeyi alacaksın. Hem performansı arttırıcı hem de çalışma saatlerinden bağımsız bir yapı olacak. Bence önümüzdeki dönemde bu korona çok kısa süre içinde bitecek inşallah. Devamında böyle günler bekliyoruz.
Burada
Ekleme yapayım küçücük. Şimdi burada evet diyenler verimliliği düşürüyor mu diyenlerin çoğu büyük ihtimalle evde çocuklarla birlikte kalan arkadaşlarım. Orada belki uzaktan yönetimi, ekipler için uzaktan yönetimi, çocuklar için yakından yönetimi öğrenmemiz gerekecek. Ben de kendi adıma söyleyeyim de hiç bu kadar yakın olmamıştık çocuklarla. Bu kadar zaman geçirmemiştik yıllardan beri. Şimdi tabii bu koşullar evden çalışma için şu anda böyle kalmayacak. Orada sıkıldığımız ya da işte burada verimliliği düşüren unsurlar daha çok şu sürecin içerisindeki durumlar oluyor. Eğer evden çalışma tarafında belli bir istikrarı işte yöneticiler tarafında biz o kafa yapısını değiştirebilirsek motive edici bir duruma geçecek aslında evden çalışma.
Birkaç tane soru var. Şimdi ben onları sormak isterim hızlıca. Bu evden çalışmada Emre Çalış Bey sormuş. Kullanıcılar raporları manipüle edebilir mi diyor. Böyle bir risk var mı sizce? Korhan, özellikle sen çıktı odaklı devam edecek dedin.
Doğru.
Bu çıktıları manipüle edip de kendine bir takım faydalar elde etmeye çalışan şeyler olabilir mi?
Ya hacim ne kadar büyürse manipüle etme ihtimali o kadar azalır. Yani örneğin 5 çağrı alıp da bunun ölçümlemesiyle ilgili bir şey yapılıyorsa, 5 çağrının ikisini arkadaşını aratıp da bir performans puanı yükseltiyorsa tabii ki burada manipüle edebilir, ama atıyorum aylık bir toplama baktığında burada 400 çağrı, 600 çağrı gibi büyük rakamlardan bahsettiğimizde burada manipülasyon ihtimali tabii ki azalacaktır. Ama ya işin uzmanı ikinizsiniz. Ben daha çok proje yönetimi, satış ve teknoloji tarafı birazcık. Senin ikiniz de çağrı merkezi yönettiğiniz yıllarda sizin yorumunuz daha değerli olur bu soruya.
Burada denetim çok ön plana çıkmalı. Yani dediğim gibi denetimi sadece kalite denetimi olarak düşünmememiz lazım. Bu manipülasyonları denetleme, kişinin işte neler olabilir, çağrıyı uzatıyor olabilir, doğru zamanda girmiyor olabilir, birçok şey olabilir. Başka arkadaşına baktırıyor olabilir dediğim gibi birçok şey olabilir. Bunların hepsini denetlemek için kalite denetimi yapmamız gerekiyor zaten. Bunu da günlük, anlık geri bildirim üretecek şekilde yapıyor olmamız lazım. Artık evden çalışma tarafında ben ayın sonunu bekleyeyim, performansını ölçeyim değil, bugün nasıl geçti, bugün nasıl devam ediyor diye bakmam gereken, anlıkta üretmem gereken raporlar var. Burada şey de çok önemli, kalite çıktılarının, denetim çıktılarının anlık olması da çok önemli. Şimdi anlık tane gönderiyoruz ama ben şeyi göremiyorum çoğu sistemde. Bugün değerlendirdiğimde, mesela bugünü düşünün, 7 Nisan'ın kalitesi ne olmuş müşterilerle görüşmemde? Yani bütün o çağrı merkezinin kalitesi içerisinde müşterime 7 Nisan özelinde nasıl bir kalite sunmuşum? Çünkü daha çok kalite değerlendirmelerini geriden getiren ve ne diyeyim birazcık daha yapılması gereken bir iş gibi gören bir zihniyetimiz vardı. Şimdi bunlar denetim olarak çok daha ön plana geçmeli. Ben
Bu
böyle
arada
düşünüyorum. Sen ne dersin?
Elvin bir ekleme yapacağım İdris'ten önce araya girip.
Tamam.
Sen söyleyince aklıma geldi. Yani kusura bakmayın, reklam gibi olacak ama güzel bir fayda sağlıyoruz Elvinlerle beraber. Bunu da bilin isteriz. Biz Elvinlerle bu COVID-19 olayı olmadan önce, 2 ay önce aslında bir program başlattık ve birçok firmaya ulaştık. Daha bu hafta bir ilaç firmasıyla başlattık Elvinlerle. Şöyle bir şey yapıyoruz. çağrı merkezlerinde bu ses kayıtları alınıyor ama dinlenme oranı Elvin dediği gibi ay sonuna kalıyor. Hadi prim hesaplanacak oluyor veya bir puantaj oluşsun diye yapılıyor. Elvinler şöyle bir hizmet sunuyor. Biz bulutta olduğumuz için eğer üçüncü firmada mesela diyelim ki X ilaç firması da kabul ediyorsa biz bu ses kayıtlarını sadece X ilaç firmasına ait olanlarını Elvinleri firmasına açıyoruz. CC Akademi'ye açıyoruz. Yani üç kurum beraber bir sözleşme imzalıyor. Devamında da bu ses kayıtlarını Elvinler düzenli frekanslarla agent bazında dinleyerekten burada bir sesli kayıtlarla ilgili puantaj yapıyor. Eğer chat ise burada zaten keyword searchleriyle, library'e takılmasıyla, argo kullanımı veya şeyle yapabiliyor. Ses yükselmesi, volüm yükselmesi gibi şeyleri yakalayabilirsiniz. Yani A'dan Z'ye aslında bulut üzerinde biz Elvinlerle birlikte yapılan çağrı, yazılan chat yazılış mesajları gibi tüm içerikleri kontrol edip firmaya diyoruz ki daha ay sonunu bile beklemeden isterseniz sizin burada bu agentınızda bir sıkıntı var veya burada bir sorun görüyoruzu veya tam tersi bu arkadaşlar çok iyi gidiyor. Bunları daha yukarı taşımanız lazım mesajlarını veren bir servis kurdum. Aslında Emre Bey'in sorusuna bir parça cevap olabilir. Yani evet bunlar olabilir ama bunları kontrol edecek mekanizmalar da zaten mevcut da var ve önemli olan bunları kullanıp kullanmamaya karar vermeniz.
Ben de Elvin'in dediklerine bir ek yapmak istiyorum. Bu anında geri bildirim gerçekten çok önemli. Operasyon yönettiğim dönemlerden şöyle tecrübeler hatırlıyorum. Takım liderlerinin çağrı değerlendirme hedefleri vardı. Ay sonu, ayın son 3-4 günü eşofmanlı takım liderleri, ofiste kalan sabaha kadar çağrı dinleyen tipler hatırlıyorum. Bu yani doğru zamanda doğru geri bildirimi vermediğiniz zaman hem bu tip kaçakları göremiyorsunuz, yakalayamıyorsunuz. Hem de verdiğiniz geri bildirimin etkisi çok gecikmiş oluyor. Yani bugün 7 Nisan ben bir müşteri temsilcisiyim. Kötü bir performans gösterdim. Takım liderim benim çağrımı 28 Nisan'da dinlerse, bana geri bildirimi 29 Nisan'da verirse ben bütün bugünden o zamana kadar geçen dönemde bu kötü performansı devam ettirmiş oluyorum. Yani bu veya işte bir Emre Bey'in sorusundaki gibi manipülatif bir girişimde bulunursam bu 28 Nisan'da tespit ediliyor. İş işten geçmiş oluyor. Güncel anlık takip ve geri bildirim bu işin anahtarı orası kesin. Evet şimdi outbound ve inbound arasında ekiplerin performansında farklılık olur mu? Ne diyorsunuz? Hangisi daha çok etkilenir?
Peki, çok kısa söyleyeyim o zaman. Inbound, outbound. Outbound hep denetlenmesi, yönetilmesi daha zor bir operasyondur. Inbound daha çok müşterinin tarafının tetiklendiği bir sistem olduğu için. Müşteriye cevap geldikten sonra hem manipüle edilmesi gereken sistem olarak da biraz daha yapısı gereği zor olduğu için. Bu tarafta da outbound'un daha fazla etkileneceğini düşünebiliriz. Ama bu bütün çalışanlar için şöyle düşünelim, öz yönetim becerileriyle ilgili. Yani bir kişinin, herkes home agent olamaz. Şu anda herkesi geçirdik ama herkes home agent olamaz. İleride bunlar daha fazla ayrışacak. Şeyi düşünün, şu anda çocukları olanlar biliyorlar, işte o öz yönetim becerisini, öz denetim, öz yönetim becerisini geliştirmediğimiz çocuklar evde öğrenmekten de kaçıyorlar. Aynı şey burada biraz önceki söylediğimiz denetimlerle outbound daha fazla etkilenebilir ama buradaki denetimlerle bakılmalı. Etkilenmeyecek bir tarafı outbound'un hedeflerle yönetim tarafı olduğu için ödüllendirmenin, işte altyapısının ve sonuçlarının çıktılarının alınması çok daha net olduğu için outbound'u o şekilde yönetebiliriz. Inbound tarafında da denetimle zaten hem denetimle hem de çıktı veren doğru raporlarla alarak inbound'u da performansını gayet güzel bir şekilde yönetebiliriz.
Burada bir soru var. Back office için de verimli olabilir. Pardon, back office ve inbound için verimli olabilir ancak telesatış ekiplerinin bir arada olması gerektiğine inanıyorum demiş Yunus Bey. Ne dersin bu konuda Elvin?
Şimdi orada hedefler ve hani beraber ekip yönetimi, takım ruhu oluşturmak için yaptığımız birçok şey var. Şu anda yaptığımız ve o yapmaya devam ettiğimiz şeyler. İşte sabahları huddle'lar yapıyoruz. Ondan sonra beraber onları yönetmek için anlık geri bildirimler veriyoruz falan. Bu alıştığımız sistem. Ama dışarıdan satış ekiplerinin yönetiminde de aynı performansı uzaktan ekip yöneticisi, satış koçu gerçekleştirirse, bakın burada şey de çok önemli. Biraz önce söylediğim kümülatifin, mesela ben bugün satışa başladım. 2 saat oldu. 2 saat sonrasında arkadaşlarım nerede, ben neredeyi görüyor olmam da çok önemli. Orada aynı mantığı yine dışarıda kurabiliriz. Yani bunu yurt dışı çağrı merkezleri çok başarıyla yapıyor. Bunun sadece yönetme tarafını ve neler yapılacağını geliştirmeye ihtiyacımız var.
Korhan, sen bir şeyler eklemek ister misin bu konuda?
Yok abi, iki usta varken bana
estağfurullah. Ben de o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi burada outbound'da yaptığımız bazı aktivitelerin inbound'un içine yedirileceğini düşünüyorum ben. İşte bazı kampanyaların tanıtımı veya anketler gibi outbound aktivitesi bir miktar azalabilir. Oradaki aktivite inbound'un içine yedirilebilir. Evet, geldik sağ satış ekiplerine. Bu ekipleri ne yapacağız arkadaşlar? Bu ekipler evlerde şu anda. Önceden rahat rahat müşterilere gidiyorlardı. Şu an evde oturuyorlar. Ne yapmalıyız bu ekipleri? Korhan, yani seninle başlayalım mı?
Tamam. Bununla ilgili zaten çok talep geliyor, ne yapacağız diye. Ben satış background'da olduğum için kendi çevrendeki arkadaşlar ve network'ten hızlı tutayım diğer soruları cevaplayabilmek için. Klasik şey yaklaşımları vardır. Farmer, hunter, avcı, işte yok ekici. Genelde de şöyle bir sohbet olur. İşte bir kısım sağdan talep toplasın, diğerleri gidip satış yapsın. Ben bunlara çok inanan bir insan olmamakla birlikte şey kısmına inanıyorum. Şu an satış yapmak için aramamak lazım. Sağ satış ekiplerinde arkadaşlarım aradığında şunu söylüyorlar. Artık arabayla gidiyorduk ama gidemiyoruz. Bazıları diyor ki hatta gideceğim yerler kapalı. Doğru. O kişilerin birey telefonları varsa, bunlar eğer eczane ise, hastane ise, farklı yerlerse hal hatır sormak için arasınlar. İnsani amaçla arasınlar. Bu bile çok kritik. Ve açıp şey satmak için değil, biz buradayız, bir ihtiyacınız olursa destek olması elimizden geleni yaparız hatırlatması yapsınlar. Çünkü bu dönemde satışçılar bence empati kurup karşı tarafın ihtiyaçlarını gidermekten çok ben buradayım, bir şey olursa yanındayım mesajını vermeli. İkinci kısım, bize gelen en çok diğer gelen talep, çağrı merkezleri bazı firmalara ciddi yoğunlaştı ve yetişemiyor. Ve kaçan çağrılar oluyor. Mesela 100 çağrının 20'si 25'i cevaplanamaz hale geliyor. Burada biz veya benzerimiz bulut sistemlerde çok rahat bir şekilde bu çağrı merkezi kuyruklarının sonunda mesela taşan çağrılar varsa satış ekipleri istemeyecek olsalar da bu arkadaşları ekleyerekten kaçan çağrılarda en azından şirket adına bir karşılama, yorumunu alma, notunu alma ve daha sonra çözüm adına iletmek adına onları çağrı merkezi ekiplerinin devamına ekleyebiliriz belli frekanslarda. Bunu yapan ilaç firmaları veya farklı firmalarda arkadaşlarım var, e-ticarette özellikle. Üçüncü opsiyon ise önümüzde görünen ki sorularda da var. Tahsilat veya şirketin diğer yoğunlaşan departmanlarına destek amaçlı dış arama yapabilirler evden. Yani benim bakış açım şu, pozitif olmalı şirketin başındaki insanlar. Negatif olarak çünkü sadece gemiyi daha dibe götürürsünüz. Tamam, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Pozitif olup sadece satış ekipleri değil, insan kaynakları veya şirket içindeki tüm iş yükü azalan ekipleri ben diğer ekiplerde nasıl çalıştırabilirim, kullanabilirim ve destek verdirebilirim diyerekten hem onların kafa yoğunluğunun azalmasına yardımcı olurlar. Çünkü işsiz kalıp boş durmak da çok tehlikeli. Hem de şirketin gidişatına katkıda bulunmasını sağlarlar. Benim gördüğüm bunlar.
Ben bir kaygıyı söyleyeyim ilk önce. Bu sırada şimdi online eğitimlere geçmekle birlikte çağrı merkezi tarafında devam eden eğitimlerimiz vardı. Ama onun dışında işte bizim bu konuda hem telefonda satış, telefonda kriz yönetimi vesaire bu konuda çok fazla know-how'umuzun olması ve yıllardan beri bunun üzerine kafa yormamız nedeniyle birçok şirketin, işte ilaççıların, ondan sonra sigortacıların falan talepleri olmaya başladı, saha ekiplerinin. Herkese şöyle bir kaygı var. Biz çağrı merkezi mi oluyoruz, ne yapacağız? Şimdi biz çağrı merkezi mi oluyoruz sorusu şöyle cevaplanmalı. Aslında çağrı merkezinin belli yetkinlikleri var. Saha ekibinin belli yetkinlikleri var. Aslında çok şanslılar saha ekibi. Bu sırada ilişkiyi telefonda yönetmeyi öğreniyor. Yani ilişkiyi bu telefonda yönetmeyi öğrenmesi onun için bir koluna takacağı bir yetkinlik daha. Çünkü sistem telefon tarafına, online tarafına çok fazla gidiyor. Yüz yüze şöyle düşünün, işte İstanbul'da olduğumuzu varsayalım. İstanbul'un bir tarafından diğer tarafına geçip orada 4 tane saha ziyareti yapacağıma, biraz önce Korhan senin dediğin gibi müşterinin bağını kopartmam, işte o ekmeğe devam ederim çiftçi mantığıyla, onun halini hatırını sorarım. Daha az ziyaret ederim, kendim için de daha az yorulacağım bir süreç içerisine girer. Burada kritik olan nokta kendi telefondaki yetkinliğimi ölçememem. Şimdi o sesin kayıt altında olması ve orada doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum onun biliniyor olması lazım. Daha geçenlerde verdiğim, birkaç gün önce verdiğim eğitimde şöyle diyor. Ben şöyle diyorum ama olmuyor. Böyle dersem tepkiyle karşılanıyorum. İşte onun orada nasıl yüz yüzedeyken kendi becerilerini geliştirebildiği gibi telefon içerisinde de bu becerileri geliştirmesi, buna ön yargılı yaklaşmaması lazım. Ses kaydını mutlaka kendisinin de dinlemesi, o sözcüğü orada değil, bu cümleyi burada değil, böyle kullansam nasıl olurdu demesi. Özellikle bundan sonraki işte ilişki yönetimi ve satışta çok kısıtlı bir zaman, 2-3 dakika gibi bir süre olduğu için, yani yüz yüze ziyaret gibi değil ki bu, 2-3 dakika içerisinde sığdırması gereken bazı yetkinlikleri var. Bunları geliştirmesi lazım. Tabii ki şirketin de bunu denetlemesi için mutlaka çağrı kaydını tutuyor olması gerekiyor.
Güzel, teşekkürler. Peki bu ekiplere dış arama altyapısı nasıl kurgulanmalı dedik ya, yani aktiviteyi bu tarafa kaydırabiliriz. Müşterilerini arayıp görüşebilirler. Bu altyapı nasıl kurgulanmalı? Bu soru
İstersen
bana
ben izah
galiba.
edeyim. Ben de izah edeyim, sen izah edersin.
Tamam.
Nasıl yapalım?
Korhan'cığım
Ben işte
başlasın.
Elvin'le yaptığımız projeyle anlatayım. O bir örnek. İlaç firmalarında yapıyoruz genelde. İki tane yöntem var. Birincisi kişilerin cep telefonlarına bir soft phone kurabiliriz. Çok basit bir şekilde. Ücretsiz uygulamalar bunlar. Bu soft phone'u kurduğumuzda o ilaç firmasının, ilgili kurumun, herhangi bir e-ticaret firmasının normalde santral veya çağrı merkezindeki arama ağaçlarına entegre edilir hale geliyoruz. Hem dış arama yapabilirler çok basit bir şekilde, hem de gelen aramaları karşılayabilir duruma getirebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, eğer bilgisayar ortamı, iPad gibi yapıları varsa biraz daha kompleksleştirip, biz aslında kompleksleştirmiyoruz, yönetimi daha kolay hale getirip onlara bizim normalde çağrı merkezlerine açtığımız agent ekranlarını açabiliriz. Bu agent ekranlarını açtığımızda da aynı şekilde yine çağrı alma, karşılama, dış arama yapabilir hale gelirler. Bu iki sistemin de avantajı şu oluyor. Bir, satış ekiplerinin performanslarını ölçebilir hale geliyorsunuz. İki, KVKK kurallarına uygun bir şekilde dış arama yaparken orada başka bir numara yönlendirip arama yaptırıyoruz ve orada hukuki olaraktan bir sıkıntı oluşmasını engelliyoruz. Çünkü direkt bilinmeyen bir numarayı kendi cebine araması çok doğru değil.
Evet ya, bir de işte konforlu bir şekilde arama yapabilmeleri için altyapıda dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Onlar uzun uzadıya girmeyeceğim ama CRM kullanımı önemli. Yani müşteriye ne sıklıkla temas ettik, en son görüşmemizde ne oldu? Bu CRM kısmı birazcık ihmal ediliyor. Yani ziyaret yapabildiğimiz durumda temas ettiğimiz kişilerin son durumunu biz biliyoruz fakat bunu bir yere yazmıyoruz. Telefon aktivitesine döndüğünde bu çok kısa görüşmeler halinde olacağı için en son görüştüğümüz konunun ne olduğunu, neler yaptığımızı bir iyi şekilde not alıp bunu iyi yönetmemiz lazım ki bu aktiviteden verim alabilelim. Ben de bunu ekleyebilirim. Evet. Peki,
Son olarak şey.
telefonla satışta dikkat edilecekler neler? Elvin, ne diyorsun bu konuda?
Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım tabii. Biraz önce Korhan özetledi. Bu dönem dahilinde telefonda satışı daha böyle ilişki yönetimi şeklinde yönetmemiz gerekiyor. Yoksa İşte birçok kaygının, birçok durumun içerisinde olduğumuz şu günde direkt satış, agresif bir satış için aradığımızda daha farklı karşılanabiliyoruz. Şu durum için telefonda satışta dikkat edilecekler bunlar. Diğer tarafta hani normal satışta, normal günümüzün içerisinde olsa dediğim gibi yüz yüze satıştan en büyük farkı çok kısıtlı sürelerde olması. Onun kritik hem giriş zamanları, ürünü sunma zamanları vesaire var. Onları ayrıca yetkinlik kazanmak lazım.
Korhan, senin ekleyeceğin bir şeyler var mı bu konuda?
Yok abi, yok. Yok. Elvin gayet güzel özetledi.
Peki, o zaman şimdi
sorulara geçelim.
Sorulara geçtik. Ben bir oylama daha başlattım.
Ben de başlattım şu an. Ben de başlattım.
Çağrı merkezini uzaktan yönetmek mi kolay, yerinde mi dedik? Yerinde daha
Yerinde çok ağır
kolaymış.
gidiyor.
İnsanlar evet ağır gidiyor. %65 yerinde diyor.
Çünkü ona alıştık.
Evet, ona alışkınız.
Çok iyi sorular var ya. Onları
evet,
cevaplayarak.
Ben de onları açtım şimdi.
Buyur İdris, sen yönet abi.
Evet. Alotek olarak hizmet alan firmaların hepsinin ses kayıtlarını CC Akademiya firması tarafından mı dinleniyor? Teşekkürler demiş Mehmet Bey.
Hayır, böyle bir şey yok. Ancak üçlü bir anlaşma yapılmış, gizli koşullarını üç tarafta imzalamışsa biz cloud üzerinde o firmaya özel ses kayıtlarının yetkisini CC Akademiya açıyoruz. Onun dışında başka hiçbir kurumun kayıtlarını göremiyor. Çok basit bir şekilde.
Okey. Mesai saatleri öncesi ve gün kapanışında tüm birimlerin personelleriyle günlük toplantıyı önerir misiniz? Evet ise içeriğinin sizce neler olması gerekiyor? Burada kendi pratiklerimizden biraz bahsedebiliriz. Elvin, Korhan, siz neler yapıyorsunuz bu konuda?
Biz planlı toplantılarımızın olduğu gibi plansız toplantılarımız da oluyor. İşte kahveni al gel toplantısı gibi ya da aklıma bir fikir geldi toplantısı gibi. Ama planlı toplantılarımız devam ediyor. Özellikle webinar, video konferans toplantıları ekiple yapılmalı, mutlaka atlanmadan yapılmalı. Çünkü herkesin zaten birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Birlikte birbirinden feedback almaya ihtiyacı var. Burada ne olmalı şeyler, başlıklar? İlk önce günlük geri bildirim alabilirsiniz. Nelerle karşılaştınız? Bugün içerisinde hani ne oldu, ne gibi durumlar yaşandı diye. Günlük feedbackler paylaşılabilir. Gelişim için feedbackler paylaşılabilir. Gelişim olabilir. Nerelerde zorlandılar, bunları konuşacakları bir platform sunabilirsiniz bunlara. Sürecin hangi kısımları zorluyor? Bu hem hani şu anda yaşadığım süreç olarak manevi tarafını da düşünebiliriz. Hem de evde iş yaparken bu sürecin hangi kısımları zorluyor? Bunlar konuşulabilir. Buradan da çıkarttığımız sonuçlara göre hani bizim yöneticiler olarak çalışmamız lazım. Hem onlara eğitim desteği, kendimizin hazırlayacağı. Bunlar sesli eğitim bile olabilir. O kadar kolay ki aslında bazı şeyleri yapmak. O sesli eğitimle WhatsApp'tan işte ya da küçük bir ses kaydıyla o eğitimi bile gerçekleştirebilirim. Çok zorlamadan pratik ama onların işine yarayacak şekilde toplantıları yapıp sonuçlarını da mutlaka bizim çalışıp onlara geri vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
Süper, teşekkürler. Şimdi ses kayıtlarının dinlendiği ve raporlandığını ilettiniz. Bir agent için yaklaşık olarak günlük kaç ses kaydı dinlenmektedir? Duygu Hanım sormuş.
Normalde çalıştığımız her gün için bizim ortalama 100 çağrı aldığımızı düşünelim. En az bir kritik oluşturabilmek için o 100 çağrının bir tanesini dinlememiz gerekiyor. Ama bu bütçe meselesi. Bu işte outsource destek alabilirsiniz, içeride konumlandırabilirsiniz bunun durumu. Aynı zamanda 100 çağrıya günde bir tane dedim. Yani bir müşteri temsilcisi için istatistikler onu gösteriyor. Ama şu dönemde eğer home agent çalıştırıyorsanız bunu da yukarı doğru arttırmamız lazım. Günde 2-3 yani işte mola saatinde öğlen, öğleden sonra gibi değerlendirmeleri de yaptırabiliriz. Bunun bir tanesini takım lideri yaptığını, bir tanesini bir denetçi firmanın yaptığını, bir tanesini de kalite değerlendirmesi yapan arkadaşımın yaptığını düşünün. Bunların da ortak çıktılarıyla elde ettiği sonuçları yönetim olarak kontrol edip hem performans sistemine bunu bu şekilde aktarılabilir. Ama normal süreçte 100 tane ortalama çağrı alan bir müşteri temsilcisinin günde bir tane. Bu da ne oluyor? Ayda 20 gün var. 20 gün, 22 gün var. Ortalama 20-22 arasında değişen sayıda dinlenmesi lazım performanstan söz edebilmek için.
Benim burada şöyle bir yorumum var. Bilmiyorum katılır mısın? Operasyon yönettiğim dönemlerden yine. Takım liderinin ve diğer operasyon yöneticilerinin vaktini alan çok angarya işler var. Raporların elle hazırlanması gibi ondan sonra dolayısıyla çağrı dinlemeye çok az vakit ayrılıyor. Ben hani ekibin bu üzerindeki otomatize edilebilecek işlerin mümkün olduğunca alınıp insanlar tarafından yapılmamasını, takım liderinin, diğer operasyon yöneticilerin vaktinin çok büyük bir kısmını çağrı dinlemeye ayırmasını tavsiye ediyorum. Hakikaten hani birçok sektörde hiç bulunmayan bir fırsat var elimizde. Müşteri temsilcisi müşterimize hizmet veriyor ve biz bunu baştan sona tamamını izleyebilir durumdayız. Yani bu işte turizm sektöründe, ulaşım sektöründe, birçok sektörde, yani başka birçok sektörde bu kadar kayıt altında değil bu süreç. Böyle bir imkanımız varken biz vaktimizi başka şeylere harcıyoruz, gereksiz şeylere harcıyoruz. Burada daha çok vakti bizim çağrı dinlemeye ayırmamız lazım bence.
Çok katılıyorum. Hem de bu first call reservation dediğimiz ilk çağrıda çözüm için burayı nasıl daha güçlendirebilirim? Bu çağrıları dinledikçe bu süreçleri nasıl değiştirebilirim? Bunlara odaklanıp sadece performans için değil, ileride çağrı merkezini geliştirmek için de kullanılması lazım. Bunun için de yöneticilerin bu işi yapıyor olması lazım dediğin gibi. Daha çok angarya işlerden bu çok daha önemli bir iş. Kendimizin de yönetici olarak böyle görüyor olmamız lazım. Bazen yöneticiler de bunu çok fazla istemiyorlar. Ama müşterinin sesini direkt duyabileceğimiz, çok güzel söyledin. Hani diğer sektörlerden çok daha farklı ve elimizde başka bir güç var. Bunu değerlendirmek gerekiyor.
Evet, şimdi saha ekibiyle ilgili bazı sorular var. Saha ekibinin yaptığı arama raporlarını alabiliyor muyuz demiş bir dinleyicimiz Korhan. Gelen giden çağrılar sayılabiliyor mu, görülebiliyor mu?
Biraz önce bahsettiğimiz gibi SWOT form veya bizim ekranlarımız kurulduğunda çok rahat bir şekilde burada arama meşgul sayısı, kaç tane arama nereye yaptığı, hatta CRM ile entegre isek direkt raporları oraya da yansıtabiliriz. X müşterisini şu kadar kez aramış, ses kaydını bile oraya atabiliriz isteniyorsa. Yani işin kısa cevabı istediğiniz her şey mümkün, müşteri bazını dinlemeye kadar.
Deniz Bey'in bir sorusu var. Inside Sales hakkında bilginiz, eğitim içeriğiniz ya da desteğiniz var mı demiş. Bu soru size herhalde Elvin.
Var. Yani bunlarla ilgili hem PDR International tarafı hem de ilgili arkadaşlarım cevap verebilir. Benim LinkedIn bağlantımdan da hani kontağa geçebiliriz. Birçok hani bu içerikte birçok eğitimimiz var.
Süper. Teknik bilgi gerektiren konuşmalarda doğru veya yanlış bilgilendirme yapıldığını bu kayıtlarda nasıl ayırt ediyorlar diye bir soru gelmiş Duygu Hanım'dan.
Bu da bize galiba.
Evet.
Şimdi şöyle, bütün süreçleri ilk önce bir çıkartmamız gerekiyor. O kadar çok süreç çıkarttık, o kadar çok zor operasyonlar için bunları yönettik ki şöyle, eğer siz teknik operasyon tarafında denetlememizi istiyorsanız, ilk önce bir bunun için doğru yazılmış kalite kitabının olması ve süreçlerin açık olması gerekiyor. Bu süreçlerin netliğine göre de değerlendirme skalaları olması gerekiyor. Bankacılık sektöründen GSM'e kadar birçok yerde biz bu desteği veriyoruz. Düşünün ki her gün yeni kampanyalar çıkartan yeni bir sürü şeyin değiştiği sistemlerde bile ilk başta çalışma ve o çalışma şeklinde çıkartılan kalite kitapçı. Bu da sizin için de çok yararlı bir şey zaten. İçeride de süreçlerinizi doğru yönetiyor olmanızı sağlayacak bir şey. Bunları da online sistemler halinde açıyoruz zaten müşteri temsilcilerine, denetlenen müşteri temsilcilerine. Aynı zamanda da bir eğitim tool'u oluyor.
Süper. Çağrı merkezi olarak son 3 haftayı ele aldığımızda yoğunluğunuz hangi grafik ile ilerliyor? Bunu Korhan sana mı sorsak?
Çağrı merkezi olarak son 3 haftayı ele aldığımızda yoğunluğunuz hangi? Şöyle cevaplayalım. Sektör bazlı değişiyor. Yani ortalıkta yüzlerce rapor geziyor zaten. Herkes okuyor. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlış. Kaynaklarını mutlaka sorgulayın. Özellikle mesela bir açıklama yapıldığında yarın şehirler arası yolculuk yasaklanacak dediği anda bir anda otobüs bileti, uçak bileti satan sitelerimizin trafiği sıçrıyor. Yok, e-ticaretle ilgili açıklama yapıldığında bir anda onların stokları azalacak diye korkusuyla orada bir yoğunluk başlıyor. Şu an tahmin edeceğiniz üzere Bana BİM ve benzeri getir, bana bir tarzı yerlerin trafikleri oldukça yoğun büyük ihtimalle. Market, online market konusunda çok telefon işi geldi bize ve o çağrı merkezlerini ekledik sisteme. Onların yoğun gidiyor. Ve maalesef de bazı işlerde azalma var ama toplam ses çağrısında İdis'le bakıyoruz buna. Azalma yok. Şöyle ilginç bir şey var. Tam tersi chat ve WhatsApp Business çağrıda yazışmalarında artış var. Yani %400 artmış değil mi İdris? Geçen bakmıştık sen de.
Evet.
Bir ay öncesine göre WhatsApp ve chatle yazışma oranı bizim kanal üzerinde %400 arttı. Ses %10-15 aralığındayken öbürü %400. Çünkü evde performans arttırıcı ne yapabiliriz diye bakıyorlar. Chatle WhatsApp Business'ta bir agent aynı anda 3 ile 6 arası yazışmayı yapabiliyor farklı kullanıcıyla. İşin detayına bağlı olmak üzere tabii ki. O yüzden de o verimliliği arttırmak için bu tarz ikinci kanalları açma yöntemine gidiyor firmalar.
Okey. Personel giriş çıkışı artacak. Biz bir aileyiz mottosu kaybolacak. Veri ve bilgi güvenliği COBİ'lerde çok zor çünkü IT departmanı yok. Bence evden çalışmaktan çok ilk adım olarak altyapı tanımlamaları yapılmalı demiş. Faik Şen oldu. Katılır mısınız?
Buyurun Derya Hanım.
Bazen bazı şeyler hani zor gibi gözükse de bazı şeyler çok doğru şekilde kurgulandığında çok kolaylaşabiliyor. Burada verilerin kaybolmaması için ya da verilerin doğru şekilde nasıl akışı sağlayacağını kurguladığımız bir sistemimiz de var. Arkadaşlarımdan Timur bu konuda yapay zeka ile özellikle hem güvenliği sağlaması hem de daha sonrasında hani oraya geçişlerde eve geçişlerde daha doğru bir geçiş olması için prosedürlerde danışmanlık veriyor. Çok zor, çok çetrefilli yerlerde bile bunu sağlıyoruz. Hani COBİ'de çok spesifik bazı yerler olabilir tabii genellemeyeyim ama %90-95'inde gayet güvenli. Biraz önce zaten sistem olarak da Korhan senin aktardığın gibi hani gayet güvenli bir sistem, bulut sistemi. Eğer şifrelemeleri vesaire doğru yerden alıyorsan, doğru güvenliği sağlıyorsan. Onun için riski yönettiğin sürece, doğru yönettiğin sürece risk olmadığını düşünüyorum.
Ben
Bir
şeye
soru
bakıyorum.
var.
Sen söyle buyur.
Korhancığım
Hayır, hayır,
buyursan.
sen
Cevapla
devam edin.
ben başka soruya geçeceğim.
Ben şeye bakıyorum. Çok zor bir süreç olmasına rağmen İdris'e tarzım biliyor biraz. Neyi daha iyi yapabiliriz? Bahane kültüründen nasıl kaçarız? En takık olduğum konu. Ekipte mesela şunu yapamayız diye geldiklerinde bana nasıl yapacağınızı söyleyin. Yapamayacağınızı değil yaklaşımıyla gidiyorum. Biraz sıkıntılı bir yöneticiyim belli yaşlarda. Yemek sepetten çok arkadaşım var dinleyen. Tanırlar onlar beni. O yüzden özellikle böyle zor zamanlarda enerjinin daha yukarıda olmasına ihtiyaç var. Hepimizin bir sürü derdi var, maddi, manevi. Önemli olan özellikle biz yöneticiler için ekip motive etmek, neyi nasıl yaparızı çözmek, açık olmak, özellikle açık olmak, firmanın gidişatından tutun kendinizle ilgili özel duruma kadar enerjiyi çok pozitif yukarı çekiyor. Benim gördüğüm bu. Hepimiz de bu arada tekrar söylüyorum, arada negatife düştüğümüz oluyor ama önemli olan bunu nasıl yukarı çekerize bakmak.
Merhaba. Anlık dinleme yapıldığı durumda agent için bunun bilgilendirmesi nasıl yapılmalı? Teşekkürler demiş Duygu Hanım. Bu işin bir teknik yönü var. Orada ben kısaca bilgi vereyim. Dinlemenin 3 modu var. Birincisi sadece dinleme. Bu durumda agent sizi duymuyor. Siz agent'ı ve müşteriyi duyuyorsunuz. Müşteri de sizi duymuyor. Yani kimse sizi duymuyor. Siz sadece dinliyorsunuz. İkinci modu whisper modu yani fısıldama modu. Bu durumda siz fısıldadığınızda yani konuştuğunuzda agent sizi duyuyor ama müşteri duymuyor. Üçüncü mod ise herkesin konuştuğu konferans modu. Bu ikinci modda yani fısıldama modunda agent da gerçek zamanlı geri bildirimlerinizi verebilirsiniz. Bir de bu işin tabii nasıl yapılmasına dair bölümler var. Elvin belki sen biraz o konuda yardımcı olabilirsin.
Bu fısıldama modu dediğimiz tarafta takım liderlerinin daha çok aktif dinleme yapması gerektiğini düşünüyorum. Denetmenler tarafı da anlık dinleme yaparken sadece süreci denetleyip kaliteyi Sadece ses kalitesi ya da konuşma tarzı olarak değil, doğru bilgilendirme yapıyor mu, doğru şekilde gidiyor mu ve bunun için ne geliştirilebilir bu tarafına bakıp iki taraflı kapsayıcı değerlendirmeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten takım liderinin bu şekilde girip yönlendirdiğinde hem on the job training olacak, hem eğitim olacak, hem denetim olacak, hepsi bir arada olacak. Sadece olmayacak olan şeyi bir puanlama, bir skala yapılıp o sıradaki genel çağrı merkezinin performansını ölçmeyecek. Bu tarafı da denetçilerin yapması gerekiyor. Böylece iki taraflı çok güzel bir şekilde gidebilir değerlendirmeler.
Evden çalışma sisteminde personel rehaveti nasıl giderilir? Merve Hanım sormuş. Elvin, sana soralım bunu. Kahve içerek başlanabilir değil mi güne?
Evet, öz motivasyonla ilgili biraz sistem. Eğer kişisel olarak yani şu dönemden bahsetmeyeceğim. Şu dönem içerisinde belki hani hem sürecin zorlukları hem şey öz motivasyonumuzu çok yukarıda tutamayabiliriz. Bunu belki liderden, belki çalıştığım kurumdan, biraz kurum kültüründen bekliyor olabilirim ama daha sonrasında eğer rehavet hep devam ediyorsa evden çalıştırmamamız gerek zaten. O öz motivasyonu yüksek olan, öz denetimi yüksek olan, hedeflerle çalışabilen, biraz daha disiplinli arkadaşlarımın bu evden çalışmaya yatkınlığı var. Peki bu sırada neler yapabiliriz? Bu sırada işte sizin yaptığınız gibi saat 8.30'da başlıyorsak mutlaka 8.30'da bir günaydın diyerek toplanmak bir web platformu üzerinden olabilir. Gün içerisinde o aralarda vesaire hani yazışmak, birazcık daha ilgi çeken, motivasyonu yükseltecek şeyler ekibe yapmak olabilir. Ekibi bu şekilde yönettiğimiz ve geçtiğimiz konjektürden bu şekilde taşımak durumunda olduğumuz için. Bir de eğer benim personelim o öz motivasyonu sağlamada zorlanıyorsa ona vereceğim koşluklar olabilir. Yani bunun için ne yapabilirsin? Peki işte bunun için yarın ne yapacaksın? Seni nasıl takip etmemi istersin gibi. Oradaki koşluklar olabilir onun motivasyonunu yükseltmek için.
Süper. Öz denetimi yüksek bir çalışanın en önemli başarı göstergesi nedir? Hemen peşine bir soru geldi Nergiz Hanım'dan.
Bir kere disiplindir. Bir de eğer biraz daha geniş bir perspektiften bakabiliyorsa bu yetkinliklerini daha da yükselterek birçok yerde başarılı olabilir. Kendi çünkü pillerini ben eğitimde de öyle söylerim. Pillerimi eğer kimin doldurduğuyla ilgili bu. Eğer ben kendi pilimi kendim doldurabiliyorsam her düştüğüm anda yukarı kalkabilirim. O zaman hayatta daha başarılı bir duruşum olur. Ama başkalarının devamlı doldurmasını bekliyorsam, onların motive etmesiyle çalışabiliyorsam o zaman zorlanırım. Tabii ki öz motivasyonu yüksek bir kişi, öz denetimi, öz yönetimi yüksek bir kişi daha öne çıkacaktır diğerinden.
Bize bir soru var. İleriki zamanda agentlarla görüntülü konuşmanın Alotek içinde, parantez içinde imkanı olabilir mi demiş Faik Bey. Evet, bu aslında kullandığımız WebRTC teknolojisiyle mümkün. Bununla ilgili çok POC çalışması da yaptık. Zaman zaman yine gündeme geliyor, yapıyoruz. Şimdiye kadar yani bu korona öncesi dönemde, COVID-19 öncesi dönemde bir takım zorlukları vardı. Yani şöyle, bu diğer kanal, sesli kanal ve hepimiz ofiste çalışıyorken gayet geleneksel şekilde yürüyorken bu görüntülü görüşme çok hayatımızda yokken bu böyle bir üvey evlat olarak kaldı. Ama bundan sonraki dönemde ben bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani teknik olarak mümkün, evet, Alotek'ten bu yapılabilir ama tercih edilmiyordu. Bundan sonra tercih edilecek çünkü görüntülü görüşme hayatımızın bir parçası haline geldi. Yani çocuklar görüntülü görüşmeyle ders yapıyor. Biz işimizi görüntülü görüşmeyle takip ediyoruz. Ailelerimizle uzaktan görüntülü hasret gideriyoruz. İşte arkadaş grupları toplanıp birlikte çay kahve içiyoruz, oyun oynuyoruz, okey dördüncü arıyoruz görüntülü şekilde. Bütün bunlar bu kadar hayatımızın içine girmişken bundan sonra ben artacağını düşünüyorum. Yani hem teknik olarak kullanma kabiliyetimiz arttı. Hem de buna göre organize olduk. Yani evimizde işte masamızın konumu, ters ışık gelirse beni görmezler, odur budur. Yani bu konudaki farkındalığımız oldukça arttı. Bundan sonra bence daha çok gündeme gelecek. Home çalışanlar için KPI'ler nasıl farklılaşmalı peki? Nergis Hanım'dan gelmiş yine. Elvin, sana soralım.
Korhan'ın söylediğini tekrarlayayım. Burada yani günlük biz verimliliği neyin üzerinden ölçerdik normal hani vardiyamızda? Günlük kaç saat çalışıyor? Molaya düş, yemeğe düş. Bunun %80'ini de benim için verimli zaman geçirmesi gerekiyor. İşte hem vardiya düzenlemeleri de bunu yapardık. Şimdi farklı çalışma modelleri gelecek. Orada Korhan'ın söylediği çok güzel. İşte 90 tane çağrıyı cevapla. Şöyle bir şey yap ya da işte şunu yap. Bu saatler arasında gel, bu saatler arasındakini kal ya da şu kadar kişiye dön. İşte ayın sonunda şu kadar ödeme yapacağım gibi farklı görüşme ve ödeme sistemleri gelecek Home Agent tarafından.
Korhan, sana gelen bir soru var. İçinde bulunduğumuz bu dönem özellikle chatbot ve IVR teknolojilerinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu teknolojilerin gelişmesi ve daha uygun maliyetlerle kullanılabilir olması nasıl sağlanacaktır? Maliyetler bazen yüksek kalabiliyor ve firmalar tercih etmeyebiliyor demiş Evren Bey. Ne dersin?
Yani açıkçası yani şimdi cevabı reklama gelecek ama bizim tarafta böyle bir sorun yok. Zaten bizim sattığımız uygulama bulutta sattığımız için aynı Spotify aylık kiralır gibi veya Netflix kiralır gibi satıyoruz. Bir agent buna bağlandığında isterse sesle, isterse chatle, isterse WhatsApp Business'la bunun üzerine cevap verebiliyor. Ekstra bir geliştirmesi yok. Önüne koyduğumuz IVR'la ilgili de bir geliştirme yok. Hatta abarttık birazcık. IVR'la ilgili revizyon gereksinimleri olduğunda çok uç noktaya gitmiyorsa entegrasyon veya büyük projelendirme. Zaten biz aylık servis ücretimiz dahilinde agent bazında bunu da yapıyoruz. Yani aslında daha firmalar bulut yazılımları, sadece öyle tek için bahsetmiyorum. Bulutla sağlanan servislerin faydasını anlamış durumda değiller. Siz buluttan bir şey aldığınızda burada aslında içindeki sağlanan servislerin hepsine erişiyorsunuz. Ne kadarını kullanacağınız size ait. Bu şeye benziyor. Netflix'te 400 dizi, 2000 film var ama hepsini izleyip izlememek sizin takdirinizde. Alo Tey'in yazılımlarında da yine aynı şekilde chat de var, WhatsApp Business de var, ses de var. Hangisini kullandığınız sizin tercihinizde. Biz oraya karışmıyoruz. Bir tek chatbot burada özel proje kapsamına giriyor ki orada yine biz çok kompleks bir altyapı ihtiyacı yoksa çok rahat bir şekilde onu çözüp ekliyoruz. O yüzden ben burada çok büyük ekstra maliyetler değil, yine yönetim tarafında vizyon ve bakış açısı değişikliğiyle bunların agentlara aktarılması ve aktive edilmesi gereksinimi olduğunu düşünüyorum.
Küçük bir ekleme yapayım mı burada? Şimdi biz beraber hem hani beraber çalıştık, ondan sonra eğitimlere başladık vesaire. Orada da ben hani biz de Alotek'i kullanmaya başladık. Alotek'i kullandıktan sonra gördük ki çok aslında geniş yapabileceğim şeyler çok fazla. Bunları da doğru kanallarda doğru yönetmek gerekiyor. Onun için birazcık daha çağrı merkezleri mevcutlarının yönetimini bilmek, ondan sonra biraz daha neyi nerede kullanacağımı efektif olarak bilmek gerekiyor. Hatta bizim sizinle de paylaşmıştım birkaç eğitimimizin içerisinde Alotek bunu yapabiliyor deyince, hani böyle yapılabilir deyince, aa bakalım falan ya da işte bunun üzerinden gidelim falan dediğimiz durumlar da oldu. Biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Biraz daha neyi nerede, kendi ürünüme göre, kendi firmama göre neyi nerede yapabileceğim, onun bilgisine sahip olmam lazım. Gerçekten çok fazla bana tool ve şey veriyor. Ve bunların da hepsini Netflix de dediğin gibi hepsini aslında paket içinde veriyor. Çok kullanışlı olarak yönetebileceğim bir şey.
Ben utandım, çok reklam gibi oldu. Teşekkür ederiz.
Ama reklam ben kendi kullanıcım olarak yani kendim kullandığım taraftan söyledim.
Sağ ol, sağ ol.
Teşekkür
Bu arada
ederiz.
1 saat 15 dakika oldu arkadaşlar. Bence yoruldu insanlar. Rekor
Birkaç
katılım
soru kaldı.
oldu. Çok hızlandı.
Birkaç soru kaldı, hızlanalım. Bir tanesi kolay, uzaktan çalışmada bağlantı sorunları, teknik aksaklıklar, bunları nasıl çözebiliriz demiş Kübra Hanım. Biz bu konuda iki tane webinar yaptık. Alotekin YouTube kanalından bu webinarları izleyebilirsiniz.
Ben
Yeterli
kendisine
olmazsa da
linkleri iletiyorum abi. Kendisine iletiyorum şu an linki.
süper. Eğer yeterli olmazsa da yardım masası 7/24 çalışıyor bizde. Arkadaşlar seve seve yardımcı olacaktır. destek@alotek.com'a e-mail atıp veya işte bizim kurumsal numaramızdan arayıp yardım isteyebilirsiniz. Evet, Korhan sana zor bir soru var.
Evet, benim gözlerim önünde.
Tamam,
Evet, sen de.
şimdi sevgili Murat Karatekin demiş ki güzel taraflarını anlattınız fakat ekonomi bir takım zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu durumda şeffaflığı nasıl sağlayacaksınız diye bir böyle sorusu olmuş. Yani pozitif durumlarda gösterdiğiniz şeffaflığı eğer böyle negatif bir durum yaşamak zorunda kalırsanız da gösterecek misiniz demiş.
Negatif durum yaşıyoruz zaten. Bir sürü negatif durum yaşıyoruz. Ben Alütek tarafını anlatayım. Yemek Sepeti'nden bazı örnekler vereyim. Çok kısa onunla tamamlayayım örneği. Dediğim gibi değiştiremeyeceğim şeylerle ilgili üzülmek yerine ekip olarak böyleyiz. Değiştiremeyeceğimiz ve bizden kaynaklı olmayan şeyleri üzülmek yerine neyi değiştirebiliriz ve en azından elimizden mesela 100 birimlik bir artık çıktı yerine 50 birim çıktı üretiyorsak ve bunun karşılığında 30 birim giriyorsa içeri. Bu tahsilat sorunlarından tutun faturaya kesmeye kadar, müşterileriniz yaşadığınız sorunlarından tutun evde çalışma motivasyonuna kadar biz de 30 birimi nasıl 40 yaparız diye bakıyoruz. Niye 70 birim düştük diye bakmıyoruz. Ben bunu Yemek Sepeti kültüründe de aldım. Alatek kültüründe de var. Bu Veri Park kültüründe de var. Mesela örnek veriyorum. Arkadaşlarım ilk başta kurulum için, toplantılar için nasıl yaparız diyordu. Şu an bir anda uzaktan erişimle yapar hale geldik hepimiz, bütün firmalar. İkincisi kurulumları nasıl yaparız diyorduk. Oradaki yetkililer uzaktan açtılar, kurar hale geldik. Tabii ki bazı firmalar, üretim yapanlar, sağlık sektörü, Allah kolaylık versin hepsine. Onlarda sıkıntılarımız var. Ama dediğim gibi elimizden geldiğince bunlara bakıyoruz. Önümüzdeki dönemle ilgili de şunu yaptık. Öncelikle şirket içindeki 80 kişiyle aynı anda bir toplantı yapıyoruz her çarşamba saat 6-7 arası. Ve bu toplantıda çok objektif ve açık bir şekilde arkadaşlarımıza, arkadaşlar şirketin gidişatı bu. Şu an şu kadar dönemlik ödeyebileceğimiz maaşımız var. Şu kadar dönem ödemek için şu önlemleri alırsak bunu bu kadar uzatabiliyoruz. Bu önlemleri almamızın sebebi budur diye açıklıyoruz. Ve onların da genelde şeyi desteği pozitif oluyor. Ve her haftada artı eksi ne varsa izah ederekten süreçte A, B, C ve D planlarını anlattık onlara. Ya gerçekten aynı gemide olduklarını hissettikleri için şu an tam tersi hepsi neyi daha iyi yapabiliriz? Cumartesi pazarı yok çalışalım arkadaşlar modundalar ve böyle bu hadi deli gibi çalışın diye baskı yapmadan kendi kendine gelen bir tepki. Benim cevabım bu olurdu.
Murat'tan teşekkür geldi. Gayet açıklayıcı oldu dedi. 80 kişiyle aynı anda nasıl toplantı yapılıyor demiş Şirin Hanım. Evet yani bu arada kullanılan tüm araçlar kalabalık toplantıları destekliyor. Hatta bu karantina nedeniyle ücretsiz olarak arttırdılar limitleri. Biz Hangout, Zoom gibi araçlar kullanarak bunu yapıyoruz. Son şirket toplantısında ben en yüksek 70 kişiyi gördüm. 70 kişi aynı anda bağlıydı. Birlikte keyifli bir şekilde sohbet ettik. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun dışında bir de son böyle bir genel bir soru var. Çağrı merkezlerinin geleceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir demiş Yağız Bey. Elvin senden başlayalım mı?
Çağrı merkezlerinin geleceğinin hem çağrı merkezi tarafında hem de diğer iş kolları tarafında şöyle görüyorum. Bir kere çağrı merkezinde insan desteği, insan gücü farklı taraflara akacak. Bazı şeyleri işte chatbotlar dediğimiz ya da yapay zeka dediğimiz taraflar alacak. Ama orada belki birebir müşteriye cevap verdiğimiz inbound tarafında yaptığımız iş azalırken birçok platformda, birçok şekilde çağrı merkezi desteği vermeye başlayacağız. Mesela saha ekibi ya da diğer ekip taraflarında yine bu çağrı merkezi yapısındaki şeylere geçiş ya da işte ilaç şirketleri, sigorta şirketlerinde farklı şeyler falan, bütün hepsi yeni yeni iş kolları açacak bizim önümüze. Orada yaptığımız işler farklılaşacak ama çağrı merkezi tarafı daha Türkiye'de özellikle yurt dışında da yine hani çok büyüme ve evrilme zamanına gelmedi. Daha hani emeklemeden çıktık, birazcık daha çocukluk döneminde diyebiliriz. Ama çok daha fazla gelişeceğimiz, gideceğimiz yol olduğunu düşünüyorum önümüzde.
Orhan, senin var mı bir şeyler? Söyleyeceğim bir şeyler.
Yok, herkese çok teşekkür ediyorum ya. Keyifli bir webinar oldu. Yorumlar da çok motive edici, pozitif. Yani umarım dediğim gibi Alutek veya CC Akademi diyorlar, bakmıyoruz olaya. Bizim platformları kullanın, kullanmayın. Yardımcı olacağımız, 4-5 arkadaşı daha eve taşıyabileceğimiz, onların performansına yardımcı olacağımız ne varsa lütfen haberdar edin. Şu aralar biz de belki bir hastane çalışan olmasak da çorba tuzumuz olsun diye uğraşıyoruz. Herkese bol sağlıklı günler diliyorum ben.
Evet, birkaç teşekkür geliyor. Gerçekten bu teşekkürler bizi çok motive ediyor. Umarım bir nebze de olsa faydamız olmuştur. biz keyifle bu işleri yapıyoruz. Herhangi bir sorunuz olursa da bizlere yazmaktan, aramaktan çekinmeyin lütfen. Gelecek webinarlarda görüşmek üzere diyelim. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.
Hoşça kalın. Bizim için de aynı şekilde geçerli. CC Akademi olarak da şu özellikle geçirdiğimiz günlerde her türlü desteği, her türlü şekilde her türlü cevabı vermeye hazırız. Sağlıklı günler, huzurlu günler bizimle olsun ve kısa sürede olsun diyoruz.